Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Geçen hafta herkesin beklediği Merkez Bankası para politikasının kararından sonra, yani bir önceki şeyden sonra geçen hafta enflasyon ne çıkacak? Enflasyonun çıkma oranına göre önümüzdeki ay, daha doğrusu önümüzdeki ay değil artık bu ay ve önümüzdeki aylarda politika faiz oranı ne olacağı ile alakalı yoğun bir gündem vardı. Sadece bizde değil bu aslında. Bütün dünyada bu tartışılıyor. Yani özellikle Trump'ın ikinci döneminde gelir gelmez, zaten daha önceki dönemde de yapıyordu. Gelir gelmez Fed Başkanı'nın faiz indirimiyle alakalı tutum ve davranışlarını önce işte aptallıkla, başka ağır ifadelerle değerlendirdikten sonra zaman zaman haber oldu, işte görevden alınacak, göreve dahil edilecek. Ama bakıyoruz ki yani sadece mesele Trump'ın Fed Başkanı ile alakalı değil. Bütün dünyada merkez bankalarının gündeminde ekonomilerinin durumuna göre faiz indirimi olacak mı olmayacak mı tartışması var. Şimdi bizim özellikle bu son çıkan enflasyon raporunu bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani ortaya çıkan sonuç beklenen mi, beklenenin altında mı, üstünde mi? Şey tartışmalar devam ediyor tabii işte. TÜİK, İTO ve ENAG tartışmaları bütün hızıyla devam ediyor. İşte ENAG 3'ün üzerinde açıklıyor. İTO 2.5'larda açıklıyor. TÜİK 2'lerde açıklıyor. Herkes kendine göre değerlendirme yapıyor. Yani netice itibariyle resmi olarak biz TÜİK'in yapmış olduğu değerlendirmeyi dikkate almak ve ona göre hesaplamalar yapmak zorundayız. Çünkü devletin dikkate aldığı oranı. Buyurunuz.
Şimdi pazartesi açıklanan oranlar ayın 4'üydü. Enflasyon tüketici fiyatlarında 33.52'ye inmiş durumda. Aylık 2.06'lık bir artışa tekabül ediyor. Bu beklentilerin altında bir oran olarak geldi. Beklentiler daha yüksekti. Tabii sizin zikrettiğiniz gibi enflasyon yani TÜİK açıklamalarıyla işte İstanbul enflasyon açıklamaları. Dolayısıyla öteden beri, yani birkaç yıldır TÜİK'in istatistiklerini sorgulama yönünde ifadeler var. Zaman zaman yükseliyor, zaman zaman düşüyor. Ama şu var, enflasyonun gerçekten düşüş eğilimine girdiği konusunda herkes hemfikir. Ana kalemlere baktığımız zaman neler ön planda diye baktığımız zaman söylenebilecek şeyler. Bir kere çarşı pazara bakıldığında insanların özellikle yaş, sebze, meyve noktasındaki algıları olumsuz yönde, hatta geçen hafta zikretmiştik, hane halkının enflasyon beklentisi 54.5 seviyelerindeydi. Yani şu anki açıklanan enflasyonla bunu kıyaslandığımız zaman ciddi bir eşik var. Yani hane halkının, insanlarımızın enflasyonun aşağı gelmesi yönündeki endişeleri devam ediyor. Tabii bu yaz mevsimi olmasına rağmen işte kuraklığın da etkisiyle bazı ürünlerin neredeyse hiç olmaması, olanların da fiyatların aşırı yükselmiş olması tabiatıyla insanlarımızı etkiliyor. Öne çıkan kalemler olarak enflasyonun 5.82'lik bir gerileme var giyim ve ayakkabıda. Bunu belki farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek lazım. Reel sektör tarafında özellikle tekstil sektöründe konuşulan, gerçekten kongordatolarla buna bağlı olarak da ciddi bir krizler var. Bu kriz yaşıyoruz. Bunun fiyatlara da, mağazalara da yansıdığını görüyoruz. Onun dışında iki kalemlerin hepsi yükseliş eğiliminde. Neleri vurgulayabiliriz? Konut önemli olduğu için vurgulamakta yarar var. 5,7.8. Yine haberleşme 4.25. Belki o da dikkatinizi çekmiştir. Benim yenilenen telefon ve internet sözleşmeleri vardı. Çok ciddi artışlar var.
İnanılmaz yani artışlar var.
%30-40 seviyelerinde artışlar. Taahhüt vermeye mecbur kılıyorlar. Savunma da şu, burada da enflasyon algısını kullanıyorlar. İşte sizler 18 ay aynı fiyattan olacak. Yani 18 ay sonraki gelebilecek fiyatı düşünün gibi bir ucunda da tehditvari ve pişkin bir ifade kullanıldı. Hayret ettim. Paşa paşa da mecburen evet deyip geçtim yani. Çünkü bir operatörden pazarlık etme şansınız yok. Başka bir operatöre geçmenin ciddi bir operasyonel külfeti var. Sıkıntılar var birçok şey. Banka hesaplarınıza kadar operatör değiştirdiğinizde her şey etkileniyor. Bilmiyorum siz nasıl yorumluyorsunuz enflasyondaki gelişmeyi. Ben iki ana kalem olarak vurgulanması da yara olan şeyleri zikrettim.
Tabii insanlar. Herkes hissettiği yerden dediğiniz doğru. Özellikle biz yoğun bir şekilde ulaşım, özellikle iletişim tarafını kullandığımız için oradaki yansımalar işte taahhüt süreniz doluyor. Yeni geldiğinde yani ilk sorduğum soru benim daha önceden kaçtı diyor.
Evet,
çünkü o kadar bir kopuyorsunuz
ki. Her şeyi otomatiğe bağladık ya biraz da ondan.
Ve rakamlar inanılmaz büyümüş. Yani bunu hangi tarafa bakarsanız bakın. Yani şimdi hani deniyor ya hissedilenle açıklanan enflasyon en net orada görüyorsunuz zaten. Yani geçen sene neydi şu an ne diye sorduğunuzda söylerken de işte şu kadar süre kalırsanız işte 12 ay ya da 18 ay kalırsanız şuradan şuraya iner. Liste fiyatı ne? Aslında liste fiyatından baz almak gerekiyor. Liste fiyatı hiç öyle yüzlerin altında falan değil. İnanılmaz rakamlarla geliyor. Yani Ticaret Bakanlığı'nın el atması gereken unsurlardan bir tanesi de bu, bence bu. Yani burada özellikle bir taahhütte bulunarak liste fiyatımız bu. Eğer siz bunun dışına çıkmak isterseniz şöyle cezalandırılacak şey bu. İnsani gelmiyor bana. Yani ben bir hizmet alıyorsam kalma zorunluluğundan dolayı. Sen o altyapıyı yatırımını yapmışsın zaten. Benim için herhangi bir yatırım yapmıyorsun ki ne abi. Niye beni 18 ay orada tutarak beni bir şeye zorluyorsun? Düşüncesini buradan bu vesileyle madem toplumun bir anlamda sesi olacak burası. Bana çok anlamlı gelmiyor. İnsani de gelmiyor. Ticari de gelmiyor. Yani benim için hiçbir yatırım yok. Yani internetin hali ortada. Giderek yavaşlıyor. Baktığınızda ekstra herhangi bir şey yok. Ama fiyatlama noktasında böyle mecbur bırakan, siz dediniz ya başka alternatifim yoktu şu an ne yapacağım, mecburen kabul ettim diyorsunuz. Bir de böyle bir taraf var. Bunu da biz dikkate çekmiş olalım. Evet, enflasyon
çok yüksek. Bir başka sorunu da bununla ilgili. Şimdi çocuklarımıza artık 18 yaşına gelmeden telefon almak mecburiyetindeyiz. Şu anki içinde bulunduğumuz yeni normal gerçeklik neyse o.
Evet.
Ama mesela üniversite öğrencilerine yönelik bir takım teşvikler, internet kullanımı devletin sağladığı da bir şeyler var. Onu uygulayabilmek için çocuğa devredeyim dediğinde artık 18 yaşını bitirmiş. Karşılaştığınızda kamu duyunca tamam diyorsunuz, gerek yok oradan alacağınız avantaja. Buradan devam et. Fahiş bir ücret çıkıyor.
Evet.
Bu iptal de değil. Sadece bu benim üzerimden çocuğa devredin. Çünkü üniversite öğrencilere yönelik işte ayda bilmem kaç megabaytlık, gigabaytlık bilemiyorum bir fırsat varmış yani.
Evet. Ya oralar çok kör noktalar. Yani bizim sadece enflasyonun nokta rakam olarak değil, ticaretin ve buradaki ticaret mühendisliği diyelim. Eskiden biz finans kökenliydik. Finans mühendisliği işliyorduk. Bunun bir yönü finans olduğu için. Finans artı ticari mühendisliklerle yani saf bir insanın, sıradan bir insanın anlayamayacağı, bırakın sıradan bir insanı, bankacılık yapmış, mühendislik eğitimi almış insanların bile artık anlayamayacağı boyutlara gelmiş vaziyette. Dolayısıyla herkes ellerini kaldırmış, teslim olmuş durumda.
Evet.
Bizim enflasyonumuzun temel unsurlardan bir tanesi. Bir de en ağrıma giden unsurlardan bir tanesi şu. İşte şu sabit hatlar. Yani ihtiyat olsun diye tutuyoruz. Ya arkadaş, böyle çarpı fiyatlarla gider mi ya? Siz sesinizi çıkarmadığınız sürece kendileri çarpıyorlar, bölüyorlar, ikiye katlıyorlar, üçe katlıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Ve hiç kullanmadığınız hat.
Evet.
Hiç şu anda var. Mesela var. Ben de uğraştım iptal etmeye. O kadar enteresan ki taahhüt süreleri farklı. Yine orada da iptal ederseniz devasa bir rakam çıkıyor. Mecburen bir de yalın internet diye bir kavram uydurulmuş durumda. Eğer telefonu iptal ederseniz aldığınız paket yalına dönüşüyormuş. Ekstra bir ücret daha ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani şu da var. Yani bakıldığında operatörlerin şu anda yarısı devlet olmuş durumda. 3 operatör var. İkisi neredeyse devlet. Bir tanesi özel sektör. Bu koşullar altında kime şikayet edeceğiz gibi bir
neyse,
durum.
O faslı geçelim. Şimdi burada özellikle günlük ekonomiyi etkileyen unsurlardan bir tanesi jeopolitik riskler. Güne başlarken öğrendiğimiz ya da duyduğumuz en büyük jeopolitik risk neydi? Kana doymayan, zalim, zulmünü de kendi ahlaksızlıklarını, mahkemelerini, yolsuzluklarını örtmek için yani hiç tereddüt etmeden milyonların kanına girecek bir İsrail hükümeti ve ona destek veren dünya. Gazze'yi komple işgal etme kararı almışlar kendilerince. Şimdi hani bir taraftan şeyler yükseliyor, protestolar yükseliyor, olumsuz yani olumsuz derken İsrail'in tutumunun olumsuzluğu noktasında dünya kamuoyunda bir taraftan bir şeyler uyanıyor diyorsun ama bir taraftan da böyle pervasız bir şekilde sanki bugüne kadar yaptıkları başka bir şeymiş gibi böyle döndüler, böyle bir karar aldılar. Bunun hemen yansımalarına bakıyorsunuz. Yani piyasalar daha önceden bunu fazlasıyla satın aldığı için sadece ne oluyor? Sektör bazlı işte savunma sanayindeki hisselere bir hareket geliyor. Çok enteresandır yani İsrail'in oradaki pozisyonu jeopolitik riskleri artırınca biraz da eşyanın tabiatı gereği hemen savunma sanayi hisselerinde bir kıpırdanma oluyor, yukarı doğru gitme oluyor. Özellikle İsrail'in almış olduğu bu kararın Türkiye ekonomisine ve bundan sonraki özellikle Türkiye'ye gidecek olan rakamlarda nasıl etkileyecektir? Yani çünkü şu an para politikasının genel anlamda kabulüyle alakalı uluslararası arenadan olumlu referanslar dönmeye başladı. Yani daha bir kaynak girişi yönünde adımlar oluyor. Yani şimdi Türkiye'nin İsrail'le olan durumu da ortada. Bunu nasıl değerlendirmek Cevdet?
Bir kere yapısal olarak baktığımız zaman dünyanın her yerinde İsrail'e karşı bir politikanız veya onun söylemine karşı bir şey geliştirdiyseniz bedel ödemeye hazır olmalısınız. Yani bunun için de işte bakanımız gidiyor finans kuruluşlarıyla işte Amerika'da toplantı yapıyor. Toplantıda işte 20 civarında kişi var. Bunun %90'ı Yahudi. Şimdi dolayısıyla karar vericiler bunlar. Siz ne kadar şey olursanız olun, ekonominiz her şey dört dörtlükte olursa olsun, bu insanlar sizinle ilgili karar veriyorlar. Zaten bakıldığı zaman mesela bugün sabah enteresan haber dinlerken anlatmasam olmaz. Sunucu en olumsuz haber olarak Gazze'nin tamamıyla işgalini gündeme getirdi. İsrail hükümetinin aldığı karar. İşte karşıdaki programa davet edilmiş kişi amalarla dolu bir konuşma yaptı. Nedir amaları? İşte neredeyse zavallı İsrail güvenliğini sağlayamıyor, ne yapsınlar noktasına gelecek kadar işi, yani öyle bir kelime ifadeler kullanılıyor ki referansları da Batı ülkelerinde İngiltere'deki yazılan makalelerden hareket ediyor ve şunu da ekliyor: İngiltere'de basının özgür olduğundan filan demiriyor. Yani o ülkede bir herhangi bir gazetede İsrail'i suçlayan, onu terörist olarak bu yaptıkları soykırım olarak nitelendirebilecek bir babayı çıkması mümkün mü? Veya çıktığı takdirde onun yayınlanması mümkün mü? Ama vahim olan böyle bir kendi ülkemizde de maalesef belli bir algı oluşturan bir kesim var. Yani mesela Gazze'den yana gibi görünüp işte İsrail'de de Netanyahu hükümetine yönelik protestolar var diye yumuşatmaya çalışan, halbuki o protestolar kendi rehinelerini kurtarmaya yönelik, Gazze'deki şeyi, soykırımdan rahatsızlık duymuyor o insanlar. Bunları duyunca tabii ekonomiye yansımaları diyecek tek şey var. Eğer finans sektörü maalesef Yahudi sermayesi, Siyonist bir sermaye üzerinden yönetiliyor. Burada bizim bu noktada cezalandırıldığımızı düşünüyorum.
Ya o cezalandırma sadece sermayenin akışıyla alakalı değil. Malumunuz işte ülkenin yatırım yapabilir olmasıyla alakalı. reyting kuruluşlarının vermiş olduğu aynı tavır her tarafta kendini gösteriyor yani. Baktığında 1.3 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış. Yani bütün olumsuzluklara rağmen üretmeye devam eden, bulunduğu jeopolitik ortamda varlığını devam ettiren bir ülke. Yani 3. dünya ülkesi kıvamında bir muamele görüyor. Niye? İşte aynı bakış açısı. Yani onun konsepti içerisinde, onun hareket alanı içerisinde senin güçlü bir ekonomi, güçlü bir siyaset, güçlü bir ülke olmaman noktasında zimni olarak sanki alınmış bir karar var. Burada komplo teorilerine gitmeye gerek yok. Realite ortada. Yani şöyle rating puanlamalarına bakıyorsunuz. Yani hiçbir ekonomik anlamı olmayan, kendi başına işte bir yerdeki bir ülkenin reytingini bizim 5 katımız, 6 kadememiz üzerinde bir yerlerde değerlendirirken buraya bakıyorsunuz işte jeopolitik risk diyor. Aynı jeopolitik risk İsrail içinde var. İsrail'in şeyi kaç? Rating notu kaç? Aynı jeopolitik risk Suudi Arabistan için var. Suudi Arabistan'ın rating notu kaç? Yani burada işine geldiğinde hani sağmal inek konumunda görmüş olduklarını ya da işte kendisinin uzantısı olan yerlerde hiç bu şeyler işlemiyor. Jeopolitik riskler işlemiyor. Yani baktığınızda yani politik riskler anlamında baktığınızda Türkiye ile Suudi Arabistan'ın politik riskleri aynı mı? Bir bakın burada ne yaparsanız yapın insanlar bir şekilde seçimle gelen bir şeyiniz var. Yani bunu işte muhalif yok tek adam desin, öteksiz çift adam desin, bilmem otokratikleşme desin, ne derse desin. Ama netice itibariyle insanlar seçim sandığı olduğu zaman herkesi sallıyor bu. Ama bir taraftan da sadece adrese teslim, işte o rating notunu veren ülkelerin sahipleri ya da yöneticileri tarafından yönlendirilen, hiçbir şeyi olmayan, güvencesi olmayan, bir gecede kendi ailesinden bile binlerce insanı yok edebilecek durumdaki şeyler, ülkeler jeopolitik anlamda herhangi riskli görünmüyor. Ya komik şeyler bunlar aslında baktığınızda. Fakat şu bir realite, gücün egemen olduğu, adaletin değil gücün hükümran olduğu bir dönemdeyiz. Bunun hilafına bir dönem yaşandı mı? Belli dönemlerde özellikle bu Avrupa'nın işte bu insani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki başlayan bir işte daha insani yaşama noktasında ülkelerin vesaire vardı ama şu an tekrar döndük. Yani 19. yüzyılın 20. yüzyılın
20. yüzyıl
19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında. Evet, oraya döndük tekrar. Yani. Devam edelim isterseniz. Enflasyonu kısmen değindik. Enflasyonun önümüzdeki dönemde neye etkisi olacaktır? Politika faiz oranı etkisi olacaktır. Ama hepsinden önemlisi politika faiz oranı geliyor, dolaşıyor, dönüyor. Finansmana getiriyor. Yani firmaların finans durumu. Şu an artık yani herkesin, daha önceden biz bu programlarda konkordatolar artıyor, sıkıntılı bir sürece giriliyor, buralara dikkat edilmesi gerekir diye söylediğimizde bazen arkadaşlar ya siz biraz abartıyor musunuz gibi ifadeler kullanıyorlardı. Hadi biz abartmış olalım. Geldiğimiz noktada özellikle belli sektörlerde hiç umulmadık firmalardan alınan bu kararlar bütün piyasayı etkiliyor. Oraya biraz değinmek ister misiniz? Yani burası artık iyice kontrolden çıkmış bir alan haline geldi sanki.
Şimdi evet, burada ciddi bir sıkıntımız var. Bunu ifade ederken son bir aydaki gelişmeler çerçevesinde faizler ne oldu diye bakacak olursak aşağı yukarı 5 puanlık bir gerileme var. İhtiyaç kredileri, tüketici kredileri tabir edilen krediler %63,7, ticari kredilerin faizi 57,6. Bunlar bu haliyle bile oldukça gerilemiş haliyle bile oldukça yüksek, firmaların altından kalkmasının zor olduğu rakamlar. Mevduat faizleri de var bunun içerisinde, onu da zikredeyim. 52,6'lıkta bir mevduat faizinde getiri var tabii bunun içerisinden, vergiler, stopajları dikkate almadan söylediğim bir şey. Şimdi firmaların kongordato talepleri, tabii burada içinde bulundukları süreç bu kadar uzun süreceğini kimse tahmin etmiyor. Evet. Yani asıl sıkıntı hükümetin aldığı tedbirler yerinde ve doğru. Dolayısıyla 2024'ün son çeyreğinde artık bizim rahatlayacağımız, enflasyon düşüşe geçtiği, buna bağlı olarak da kredi oranlarının düşeceği ve finansmana erişimin kolaylaşacağı bir süreç bekliyorduk. Ama bu devam ediyor. Hele siyasi gelişmeler çerçevesinde Mart ayında yaşanan belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarla daha da iş faizlerini yükseltmesi gibi bir sonuca gitti. Şu anda da kırılgan bir yapıda devam ediyoruz ama pozitif yönde aşağı doğru geliyor. Tabii bu geliş bir taraftan da firmaların hayatta kalması noktasında da ciddi bir sıkışmaya neden olmuş durumda. Bununla ilgili de bu haftaki olumlu olarak zikredilen bir kararı vurgulamakta yarar var. Şimdi devletin özellikle KOBİ'lere yönelik bir takım teşvik edici krediler var, imkanlar var, teşvikler var. Burada COVID enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak COVID tanımı çok yukarıda kalmıştı. Orada bir düzeltme geldi. 1 milyarlık 500 milyon olan ciro sınırı, yani 500 milyonun altındakilere KOBİ olarak kabul ediliyordu. Bu 1 milyarlık bir sınıra çekildi. Dolayısıyla burada KOBİ rakamlarına yeni bir grup daha firma girecek. Bunun peşinden gelecek teşviklerle, can suyu diyebileceğimiz kredilerle çok acilen özellikle üretim tarafındaki firmaların, sanayi tarafındaki firmaların, ihracat yapan firmaların rahatlatılması, onların finansa ve uygun maliyetli finansa ulaşma ihtiyaçları hat safhada.
Hat safhada ama o konuda yani çalışmaların yapıldığını duyuyoruz fakat bir türlü o çalışmalar gelmiyor. Yani buradaki temel sıkıntı, tamam, enflasyonla mücadelede piyasadan parayı çekeceksiniz. Yani insanlar tasarruf edecekler, yüksek faizi uygulayacaksınız. Tasarruf edecekler, ihtiyaçların olmadığı mala hücum etmeyecekler. Bu da fiyatlar genel seviyesini arttırmayacak. Yani teorik olarak kağıt üzerinde böyle. Pratiğe geldiğimizde ne? Şimdi enflasyon hız olarak baktığımızda işte 60'lardan 35'lere, 33'lere geliyor yani. Ama artmaya devam ediyor. Yani burada özellikle belli ürünlerde insanlar şunu söylüyor. Yani teker teker baktığımızda işte gıda enflasyonu, işte az önce siz biraz değerlendirdiniz. İşte ulaştırma sektörü, beyaz eşya. Yani sektörel anlamda baktığınızda, mal bazında baktığınızda her birinin enflasyonu farklı olmakla beraber eğer ihtiyacınız varsa o ürüne, bir şekilde o ürüne ulaşmaya çalışıyorsunuz fiyatına çok fazla bakmaksızın. Burada da özellikle tüketimi destekleyecek anlamda ki şeyler var, uygulamalar nedir? Daha önceden bankacılık sisteminden kredi kullanan insanlar şu an tekrar senetli ve vadeliye doğru bir kayış var. Yani bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Özellikle yani resmi olarak finans işi yapmamakla beraber ama işte perakendenin değişik, işte televizyonundan değişik şeylere kadar orada artık işletmeler kendi ölçülerinde eski sistemde olduğu gibi vadelendirerek, taksitlendirerek senede bağlı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da şunu getiriyor. Yani sizin hani daha önceden itiraz ettiğimiz çek eğer düzenlemesi bu şekilde devam edecekse herkes emisyon yapıyor. Yani para basma sadece Merkez Bankası'nın kontrolünde değil. Çeke imza atan herkes para basıyor demekti. Şimdi burada da siz piyasadan parayı çekiyorsunuz. İnsanlar mala yönelmesinler, fiyata yönelmesinler ama piyasa kendi geçmişten gelen alışkanlıklarını ya da hayatiyetini devam ettirmek için taksitli satışa, senetli satışa geçiyor. Yani siz kredi kartlarını sınırlıyorsunuz. Tamam, orada bankacılık sistemi üzerinden düzenleme var ama senetli satışı sınırlama şansınız yok. Dolayısıyla yani uygulanan para ve maliye politikası ya da genel anlamda ekonomik programın delinmesine sebep olacak yapısal durumlar var. O yapısal durumlar olduğu sürece de siz o istediğiniz kırılmayı yaşayamıyorsunuz. Az önce söylemiş olduğunuz güzel bir şey vardı. Dediniz ki yani uygulanan program bir noktadan sonra etkisini gösterecek ve herkes normalleşecek. Süreç çok uzadı. Ve süre uzadıkça insanların ürettiği yan formüllerin miktarı, sayısı artıyor. Yani şu an bakıyorum mesela mobilya sektöründe ya da beyaz eşya sektöründe aylık %5'te insanlar vadeli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Başka alternatifi var mı? Başka alternatifi yok. Bankalar yüzlerine bakmıyor. Dolayısıyla kredi musluklarının açılması hem bireyler açısından hem işletmeler açısından hem de genel ekonomi açısından yani stratejik olmak kaydıyla gerçekten ihtiyaç var. Geçmişte olduğu gibi gayrimenkule ya da otomotive gitmeyecek, sanayinin üretimine gidecek, istihdamı sağlayacak nefes kredilerine ihtiyaç var ama son verilen nefes kredisi pek nefes olmadı. Yani miktarı bile Türkiye ölçeğini düşündüğünde çok alt seviyelerde kaldı.
Kalmadan tükenen bir şey oldu.
Yani işte esprileri yapıldı. 200 lirayla ben nefes alsam ne olur, nefes almasam ne olur? Çünkü miktar çok düşüktü. Yani 35 milyarlık bir rakamın ülkenin geneline dağıldığınızı düşünsenize.
Evet.
Bu anlamda dediğinize katılıyorum. Finansa erişim, enflasyonla mücadele sağlanırken ekonominin soğutulması normal ama fazla soğuduğunuzda da bu sefer bir daha ısınacak vaktiniz kalmıyor.
Bu arada tabii enflasyonla mücadelede harcama yapan bir kesim var. O kesimi de vurgulamakta yarar var. Şimdi yine TÜİK'in bugün açıkladığı bir istatistik var. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları Temmuz ayı itibariyle en yüksek getiri bu söylediğim rakamlar enflasyondan arındırılmış rakamlar. Borsa 8,75'li 8,40 arasında bir değişim getiri sağlamış. Sonra devlet iş borçlanma senetleri geliyor 3,5 civarında. Mevduat faizi geliyor 1,79 civarında. Son 3'e baktığımız zaman orada mevduat faizi 2,80 ile 4,54 arasında bir şey. Yani burada şunu ifade ediyoruz. Bu reel getiriler hadi borsayı belli borsayı hariç tuttuğumuz zaman özellikle devlet iş borçlanma faizlerinin getirisi ve mevduat faizinin neredeyse enflasyon getirisine paralel veya onun birazcık üzerinde bir şey olması ne bekleyebiliriz. Burada da ciddi bir gelir sağlandığını söyleyebiliriz.
O işte zaten böyle dönemler yatırım yapanların ya da işte sanayide istihdam sağlayanların değil. Yani evet, rantı kovalayanların.
Rantı kovalıyor. Bu da enflasyonla mücadelede önemli unsurlardan bir tanesi.
Ya orada en azından şimdi kayıtlıysa problem yok. Netice itibariyle sistemin içerisinde.
Buradaki rakam kayıtlı tabii.
Sistemin içerisinde işte insanlar yatırım araçlarının tercihlerini değiştiriyorlar. Yani birileri çok büyük riskler alarak sanayi tesisleri kurarken, ticarete girerken öbürleri daha kendilerini güvenli hissettikleri yani finansal araçlar üzerinden hayatlarını idame ettiriyorlar. İşte altındı, borsaydı, dövizdi, sonra dön kriptolardı. Yani aklına gelecek her türlü risk algısına göre bunların hepsi yaşanıyor. İnsanlar da buradan özellikle toplumun belli bir kesimi ciddi bir rant elde etti. Yani ciddi bir servet oluştu. Zaten temel sıkıntılardan bir tanesi de bu yani. Servet transferi oldu. Gelir dağılımında bir bozulma oldu. Bir taraftan insanlar şeylerini alamazken yani temel ihtiyaçlarında ya da işte sosyal konut diyebileceğimiz şeyleri alamazken öbür tarafta bakıyorsunuz yani onlarca milyonluk yani lüks konutlar ya da işte villalar her neyse onlar bir şekilde alıcı oluyor. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani ekonomik programın uygulanmasının sonuçları olarak yani önemli şey özellikle sabit gelirlilerin enflasyon karşısındaki o kaybının telafisiyle alakalı hususlar. Bu da bütçeye ilave yük getiriyor. Yani öyle bir enteresan yani çelişki ki kendi içerisinde. Sabit gelirlilerin, emeklilerin ücretlerini arttırıyorsunuz. O tekrar enflasyon olarak geri dönüyor. Arttırmıyorsunuz, mutsuzluk olarak geri dönüyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Özellikle hizmet bağlantılı hususlardaki fiyat artışlar bütün hızıyla devam ediyor. Yani ölçüsü de yok yani. Niye öyle bir fiyat artışının ölçüsü yok? İzah edilemiyor. Az önce işte GSM operatörleriyle alakalı konuştum. Yeni yatırım yok ama patır patır istedikleri fiyatları yansıtıyorlar. Niye? Çalıştırdıkları insanlar, kullandıkları sistem altyapısı. Ne kadar verimliler orası da ayrıca tartışılabilir bir husus. Onu da kendi yatırımcıları değerlendirsin. Ya bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde konuşulacak çok konu var ama özüne geldiğimizde günün sonunda özellikle belli sektörlerde bu konkordatolar ya da işte tekstil gibi sektörlerde işsizlikler artıyor. Enflasyon hızı düşmekle beraber hala artmaya devam ediyor. Bunları yan yana koyduğumuzda da Yani uygulanan politika ne kadar etki etse de son kullanıcı, sokaktaki insan onu yeterince fark edemiyor. Ne zaman fark eder sorusunda ben size sorayım. Yani herkes bir kehanette bulunuyor ya, işte 2026'nın işte ilk çeyreğinden itibaren artık rahatlarız, herkes bu anlamda rahatlamaya başlar gibi böyle kehanetlerde bulunuyor. Sizin şimdi, bu anlamda bir şeyiniz var mı? Öngörünüz var mı?
Yani yön aşağı doğru, ancak bir takım da söylemler var. Özellikle önümüzdeki Eylül ayıyla ilgili işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu işte alınacak bir takım şeyler, yargı kararlarının sonuçları 19 Mart'ta yaşanandan hareketle tekrar bir hareketlenmeye neden olacağı yönünde bu biraz da kullanılan bir argüman olarak görünüyor. Yani neticede şeylerin, süreçlerin netleştiği bir dönemde sanıyorum son çeyrekte biraz daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Bu arada işte dikkatimi çeken üretici fiyat endeksine de bakmakta yarar var. Oradaki rakam 1,73 artı yönde, yıllıkta 24,19'luk bir oran var. Burada dikkatimi çeken bir kalem var. Su temini, suyun arıtılması ve dağıtılması %55,74'lük bir artışa tekabül ediyor. Bu tabii iklim krizi ve suyla ilgili kıtlık yaşadığımız kuraklıkla dikkate alarak oldukça dikkat çekici bir kalem. Bunun için ne düşünülür, ne söylenir Ünsal Bey?
Şimdi su mevzu zaten önümüzdeki dönemde, bunu zaman zaman programlarda da söylüyoruz, önümüzdeki dönemde en önemli çatışma unsurlarının başında su konuları gelecek. Bu ister işte bu orman yangınlarıyla beraber, yani bütün dünyada hatırlarsanız geçen sene Amerika yandı, ondan önceki sene Avustralya yandı. Yani bütün ülkelerde artık çok geniş çaplı, özellikle iklim değişikliğine sebep olan gelişmeler oluyor. Biz de bunu neredeyse her yıl bir şekilde yaşıyoruz. Yangın mevsimi diye bir mevsim oluştu artık. Yani ister istemez hafızalarda yaz ayları geldiğinde nem, rüzgar, ısı üçlüsünün o üç tane 30'u zikredildiği şey geldiğinde artık yangın mevsimine giriyorsunuz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde su ve suyun önemi giderek artacak. Dolayısıyla sizin o gördüğünüz o fiyat artışında biraz da burada şeyler de var. Özellikle bu belediyelerin bütçe açıklarını gidermek için yapmış oldukları en önemli, hiç dokunmayacağız dedikleri, seçim zamanlarında vaatte bulunup da hiç dokunmayacağız dedikleri hususların dokunulduğunu da görüyoruz. Yani o da başka bir boyut. Oraya girmeyelim biz. Ama bundan sonraki süreçte suyun temini kullanılmasıyla alakalı düşündüğümüzden farklı olarak hususlar gelişecektir. Şairin dediği gibi hava bedava, su bedava değil. Bundan sonra havayı da belki parayla, suyu da parayla zaten alıyoruz şu an. Bundan sonra daha fazla bedel ödeyeceğiz gibi geliyor.
Evet.
Burada özellikle ben bir konuda sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi az önce yatırım araçlarından bahsettiniz. Şimdi insanların en yoğun sorduğu şey yani işte borsayı değerlendirdiğinizde borsa tarihi olarak işte 11 binin üzerinde bir rakama çıkmıştı. Ama enflasyon oranını koyduğunuzda, şu an oralara yakın olduğu için söylüyorum, enflasyonu koyduğunuzda ya da işte yani bunu orada değil de başka bir yatırım aracında değerlendirdiğinde reel bir ciddi kayıp var.
Kayıp var.
Ama insanlar hala samimi bir şekilde bekliyorlar burada. Burada SPK'nın özellikle bu yeniden halka açılmalar süreçleriyle bu emlak sertifikası ya da konut sertifikası dediğimiz uygulamayla beraber halka açılmaların tekrar önünün açılması için zemin müsait mi? Bu konuyu bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani emlak konut sertifikası ile alakalı yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 14 milyar gibi bir piyasadan para çekilmesi hedefleniyor. Henüz bugün son galiba. Bugün şeyin sonu.
Evet.
Dolayısıyla henüz sonuçları görmedik. Ne kadar talep geldi, ne kadar karşılandı, onları göreceğiz. Ama insanların özellikle düşük gelirlilerin sorduğuna göre, yani her karşılaştığımızda bu uygun mudur, alınır mı sorusunun cevabı, işte geçmişteki o halkalı konutların esas alındığı konut sertifikalarından tecrübeye istinaden alınabileceğini, yani bazı böyle vergisel ve diğer şeylerle alakalı, özellikle iskonto ile alakalı düşünülen avantajın sağlanmamakla beraber alınabileceğini noktasında biz de görüş beyan etmiştik. İyi bir uygulama, farklı bir açılım sağlayabilir. Şimdi buradan hareket ettiğimizde yani insanlar önümüzdeki dönemde tekrar halk arzlardan o beklenen o yüksek fiyatlamalar falan olur mu? Sizin bir alanınız orası netice itibariyle o yolda yoğun çalışıyorsunuz.
Şimdi bakıldığı zaman bu sertifikaları değerlendirelim isterseniz. Daha önce sertifikalarla ilgili bir takım olumsuz tecrübeler oldu. Hatta ta Özal zamanında bile yani konut sorununa çözüm bulmak amacıyla geliştirilen, ancak enflasyon dönemleri değişen hükümetler, koalisyon hükümetleri bir başkasının bakanın yaptığını diye yeni gelenin sahiplenmemesi gibi sıkıntılarla geldi. Ama şu gün açıklanan bugün de satışı devam etti. Bu sertifikayla ilgili birçok problemin çözüldüğü anlaşılıyor. Yani rakam olarak da insanların bir kere barınma çok önemli bir ihtiyaç. Konut dediğiniz zaman hele hele şu anki kira seviyelerine de baktığınız zaman ailelerin konuta ulaşması en önemli hedeflerinden bir tanesi oluyor. Bunun devam edeceğini ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle şu birkaç yıllık süreci dikkate alırsak bu tasarruf finansman şirketleri var. Onların içerisinde destek verdiğimiz danışmanlık noktasında firmalar da var. Nedir? Araç ve konut noktasındaki ihtiyaca bankacılık sistem, finans sistemi bugünkü faiz oranlarıyla çözümden uzak olduğu için o sektör şu anda altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Yani insanlar ihtiyaçlarını giderme adına yöneldiği bir çözüm alanı. İyi bir alan. Yani faizsiz finansman yöntemleri açısından bakıldığında da doğru bir alan. Bu sertifikaların da benzer şekilde bir alternatif oluşturacağını, hatta olumlu buradaki beklentim istenen olumlu sonuçların alınması halinde bunun hızlıca yaygınlaşacağına inanıyorum. Yani artık Türkiye'deki konut sorununun çözümünün de buradan çıkabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, siz katılıyor musunuz?
Yok, o konuda ben de farklı düşünüyor değilim. Sadece bu tip çalışmalar özellikle spekülatif hareket eden insanların bakış açılarına kurban gitmiyor olması lazım. Yani burayı bir spekülasyon alanı olarak değerlendirirlerse, işte şu an 7 küsur liradan çıkmış olan birim fiyatlarının, yani burada çok böyle anormal fahiş yukarı giderse insanlar konutları unutur. Sadece bu sertifikaların ettiği primin üzerinden hareket etmeye başlar. Dolayısıyla bu sertifikaların gerçekten konuta erişim, konutun sahibi olma noktasında o zamana yayılmış tasarruf etme şansını veriyor olması lazım. Çünkü projenin teslim süresi olarak 48 ay verildi. Başlangıçta %20 iskontolu denildi. O iskonto daha sonra anladığımız kadarıyla kaldırıldı. Ama şu anki fiyatlarla bakıldığında insanların buradan sertifika toplayarak, sertifika satın alarak, düzenli olarak, tabii burada birileri alacak, birileri satacak. Çünkü bu sürekli arz eden bir şey değil. İşte halk arz oldu, insanlar elinde. İnsanlar bunu ne zaman satar? Ne olunca satar? Ben almak istediğimde neyi göreceğim? Bu şey gibi değil ki. Bir hisse senedi gibi değil ki oturup belli analizler yapayım, temel analiz yapayım, teknik analiz yapayım. Burada özellikle uygulamanın sağlıklı gitmesi noktasında ikinci piyasanın spekülasyona kurban gitmeden, ikinci piyasanın aşırı fiyatlarla ya da hak etmeyen fiyatlarla yukarı ya da uzun süre baskılanmış fiyatlarla alanların elinde kaldığı, satmak istediğinde satamadıkları bir görüntü arz etmeden iyi yönetiliyor olması çok değerli. Ben pür dikkat izleyeceğim bu uygulamanın yansımalarını. İnşallah insanlar buradan yani kendilerine uzun vadeli sizin söylemiş olduğunuz konut problemini de çözecek açılımlar sağlanır. Bu sadece kamunun eliyle değil, daha sonra proje bazlı önceden bu şekilde sertifika ihraç ederek, ki biz bunu yıllarca hep şey söyledik, madencilik sektörüyle alakalı söyledik, Kanada uygulamasında bir yerde rezerv tespit ettiğinizde halk arza giderek oranı yatırım için uzun vadeli kendinize ortak alarak finanse etme şansınızı, bu şekilde de konut edinmek isteyen insanların uzun vadede fiyatı makul olan, gerçekten projeye yansıyacak olan unsurları destekleyecekleri bir şey olur inşallah.
Bunu bir nevi satyap olarak zikredebilir miyiz?
Kesinlikle öyle zikredilebilir. Yani rakam az değil, 14 milyar TL iyi bir rakam. Yani Başakşehir'deki o projenin yapım maliyeti nedir bilmiyorum. O kadar detaylı incelemedim ama çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
Evet. Ve güvenli bir alan diye düşünüyorum.
Güvenli bir alan. İşi iyi işletilirse güvenli evet. bir alan. Dediğim gibi her şey yani kötüsüyle beraber düşünülmek zorunda ama sadece kötüyü düşünülerek ne dizayn yapılır ne tasarım yapılır. Dolayısıyla tasarım iyi, düşünce güzel. İnşallah sonucu da güzel olur. Bitti mi diyorsunuz?
Evet, zamanımız doldu.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Biraz böyle düşük bir enerjiyle yaptık bugün programı. Olsun demek ki.
Gazze mevzu sabahtan beri.
Gazze mevzu evet. O gündemden dolayı doğrudur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.